Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir Farkında Mısınız programına hoş geldiniz. Az önceki teaser'da da gördünüz, kocaman bir uzay konusu bu akşam bizi bekliyor. Gerçekten Samanyolu adını verdiğimiz bir galakside yaşıyoruz. Acaba evren nerede başlıyor, nerede bitiyor, içinde tam olarak neler var? Kara delik diye bir şeyden bahsediyorlar. Gerçekten adı kadar korkunç mudur? İşte milyarlarca yıldız var, neler oluyor etrafımızda? Biraz bunları konuşacağız. Merak ettiğimiz, aklımızda olan soruları muhtemelen çok basit bir şekilde soracağız. Umarım aynı şekilde cevap alacağız. Stüdyoda önemli ve değerli konuklarım var. Hemen yanından başlayayım. Profesör Doktor Ethem Derman hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kendisi gökbilimcidir. Bu konuyla özellikle ilgilenenler zaten sizi televizyondan tanıyorlar artık herhalde.
Evet.
Kravatınız da çok şık bu akşam.
Bunu bir Hollanda'dan bir öğrencim yaptı. Özellikle. Ben Facebook'taki ana çerçeve şeyimdi. Protesto yapıyordum da bu renkleri onun için kravatımı almaya başladım.
Hoş geldiniz hoş hocam. Bulduk. Hemen onun yanında da doçent doktor İbrahim Semiz var. Hocam siz de hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde siz devam ediyorsunuz çalışmalarınızda fizik bölümünde. Keyfiniz yerinde mi?
İyidir.
Sorularıma hazır mısınız hocam? Çok zor sorularım var.
Onun için bilgisayar getirdim hocam.
Bilgisayar.
Benim kravatım yok vallahi. 7 sene erkek lisesinde yatılı okuyunca insana böyle bir şey
fenalık geliyor herhalde değil mi? Peki üçüncü konuğumuz yolda. Biliyorsunuz işte cuma trafiği sebebiyle kendisi biraz geç gelecek. Yayına geldiği zaman alacağız kendisini. Kendisini doçent doktor Caner Taslaman da bizimle birlikte olacak. Kendisi de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden felsefe bölümünden. Peki şimdi nereden başlamak lazım hiç bilmiyorum hocam.
Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Çünkü bizim öğrencilerimiz güneş sistemini biliyor, gezegenleri biliyor evet. Ama hala yıldız nedir, gezegen nedir onun
çözemedik.
Ayrımında değiller.
Değiller. Heh, tamam.
Güneşimiz bir yıldız.
Evet.
8 tane gezegende onun etrafında dönüyor.
Evet.
Biz bunu iyi biliyoruz. İşte Jüpiter, Satürn, halkalı gezegen falan
işte,
diyoruz.
Evet.
İşte Venüs güzeller güzel Berfu diyoruz mesela. Böyle şeyleri biliyoruz ama bunun dışında bir türlü çıkamıyoruz.
Çıkamadık. Orada bir kaldık hocam.
Orada bir kaldık. Şimdi galaksi dediğimiz şey bir yıldızlar topluluğu. Öyle bir yıldızlar topluluğu ki 5 tane 10 tane değil. Tam 300 milyar yıldızın oluşturduğu bir topluluk.
300 milyar yıldız.
Yıldız var bu Samanyolu'nun içerisinde.
Varsayıyoruz mu?
Varsaymıyoruz.
Kesin biliyoruz.
Artı eksi %10 hatası tamam. Vardır yani rakamların. %20 hatası vardır ama o civarda 300 milyar yıldız var. Aa diyoruz ne kadar çok.
Çok.
Felaket sayıda çok. Bu 300 milyar yıldızın sadece bir tanesi güneş.
Evet.
Güneşin etrafında 8 gezegende sadece dünyada yaşam var. Acaba öbür yıldızlarda yaşam yok mu derken zaten o yıldızlar 300 milyar deyince biri kayboluyorsunuz o rakamın
yani
içerisinde.
300 milyar çok mu milyar?
Tabii. Arkasından diyoruz ki bizim Samanyolu gibi evrende 100 milyar galaksi var dediğimiz zaman
eyvah.
İnsanlar artık o rakamları unutuyorlar. Yani o rakamlar o kadar büyüyor ki kaç tane yıldız var dediğiniz zaman evrende işte 10 üzeri 21, 10 üzeri 22 gibi rakamların üzerine gidiyorsunuz. O zaman iyice kayboluyorsunuz rakamların
hocam,
içerisinde.
Hocam biz çok küçük kalıyoruz.
Evet.
Bayağı küçülüyoruz.
Ben de hep şeyi söylerim. Evrende mikrop kadar bir cismin üzerinde yaşıyoruz. Biz mikrobun da mikrobuyuz diyorum. Bu evreni, bu dünyayı kirletiyoruz aslında. Dünyamıza bakmamız lazım ama hiç baktığımız yok.
Hiçbir
devletin, hiçbir hükümetin baktığı da yok. Ne zaman bitirecekler bir takım kaynakları, nereye gidecekler, ne yapacaklar diye.
Onu
işte bilim insanları da ona kafa yoruyorlar.
Peki bu arada Caner Hoca da geldi. Ona da bir hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk.
Hoş nasılsınız? Geldiniz hocam. Cuma trafiğidir. Tabii biraz
evet,
normal
ne yazık
olarak
ki, geç ne yazık
kaldık. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, felsefe bölümünden hocamız. Peki hocam.
Galaksiler konusunu anlatırken hep şöyle bir benzetme yaparım. Şimdi yıldızlar uzaya düzgün bir şekilde dağılmamışlardır. Nasıl insanlar işte bir ülkeye veya dünyaya düzgün bir şekilde dağılmamışlarsa. Yani şu anda işte İstanbul'un göbeğindeyiz demeyeceğim. İstanbul'un göbeği yok yani İstanbul çok geniş bir yer ama yani kalabalık bir yerdeyiz. Şu anda metrekareye saysak etrafımızda herhalde metrekarede işte 10 bin kişi falan vardır. Ama şimdi gidelim Ankara tarafına doğru çıkalım teme. İşte gidelim şöyle bir 120 kilometre falan. Baktık mı kilometre karede işte bir kişi ya vardır ya yoktur. Yani şey değil, insanlar düzgün dağılmamış. Burada evet. Çok kalabalık. Efendim buralarda hiç kimse yok. Daha sonra şurada ötede bir daha çok kalabalık. Yıldızlar da öyle. Yani insanlar nasıl şehirlerde toplanmışlarsa, yani galaksilerde yıldızların şehirleri gibi diyorum ben.
Yalnızca
yıldız sayılar, kümeleri.
Sayılar biraz daha büyük. Yani biz şehirde işte İstanbul 10 milyon. Ama Galaxy, ben 100 milyar biliyordum. Hocam 300 milyara çıkarttı.
Benim bildiğim son rakam herhalde 7 çarpı 10 üzeri 22 bütün uzaydaki yıldız sayısı. Yani 10 üzeri 23 diyebiliriz kardeşim.
Tabii. Evet. Yani bütün uzay biraz yani o tartışmalı bir şey de, en azından Galaxy'de işte 10 üzeri 11'den biraz fazla.
Gittikçe artıyor aslında, sayılar artıyor.
Gittikçe artıyor mu, biz
küçük
mi gitgide buluyoruz?
Küçük kütleli yıldızları daha önceleri göremiyorduk.
Evet. Heh, onu diyeceğim ben de.
Küçük kütleli yıldızları. Ama şimdi biz bu sayımı da şöyle yapıyoruz. Yani hani Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Gökyüzünde kaç tane yıldız var hocam demişler. O da demiş ki eşeğimin üzerindeki kıl kadar demiş. Atıyorsun ya demiş. İnanmıyorsan sayıda bak demiş. Bizimkin o hesap değil. Biz bulunduğumuz güneşe yakın yıldızların, belli bir hacimdeki yıldızları sayıyoruz. Samanyolu'nun hacmini bildiğimiz için extension uzatıyoruz oraya.
Evet.
Ekstrapol ediyoruz yani bir anlamda. Veya bir dolayısıyla çok basit üstüne bir sayım mekanizmamız var. Şimdi daha önce bu sayım 100 milyardı. Fakat sonra bir gördüler ki bizim o yakın çevresinde saydığımız şeyin içerisinde çok küçük kütleli yıldızları buldular. O zaman dediler ki aynı uzatmayı yaptıkları zaman 300 milyar yıldız var dediler. Çünkü çok küçük kütleli yıldızların sayısı çok fazladır evrende. Büyük kütleli yıldızların sayısı az.
Evet.
Yani mesela çok güzel hanımların da sayısı azdır da çirkinlerin sayısı daha fazladır ya, ona benziyor.
Yok hocam, bütün hanımlar güzel.
Bütün hanımlar güzeldir.
Bizim tabii
bir de yıldızlar da ışık verir. Şimdi bu işin bir yolu daha var. Şimdi Samanyolu'nun en dışlarında dolaşan yıldızların hareketine bakarak Samanyolu'nun toplam kütlesini kestirebiliyoruz. Yani Samanyolu'nun toplam kütlesini aslında belki Samanyolu'ndaki yıldız sayısından daha iyi bir şekilde biliyoruz. Şimdi bir yıldızın da aşağı yukarı kütlesini bildiğimize göre onu ona bölerek de Samanyolu'ndaki yani yoksa orada 100 milyon tane yıldızı böyle tek tek
sayarak,
saymak
yani
o olacak iş değil tabii ki.
Yani galaksileri de öyle sayıyoruz mesela. Yani 100 milyar galaksi var dediğimiz zaman bizim Samanyolu çevresindeki belli bir hacimdeki galaksiyi sayıyoruz. İşte evren yarıçapı 13.7 milyar ışık yılı diyerek onun hacmini buluyoruz oraya.
Görebildiğimiz evren diyelim.
Görebildiğimiz evreni söylüyoruz. Yani
görebildiğimiz, varsaydığımız, teoriler ürettiğimiz
biraz. Yok aman sakın böyle başlamayın.
Değil mi?
Değil.
Yani, her şey kesin mi?
Yani bunlar bizim gördüğümüz evrende bizzat yakaladığımız şeyler. Varsaydığımız bir şey yok burada.
Her şey kesin de değil ama hangi söylediğimizi kesin olduğunu biliyoruz. Hangi söylediğimizin işte hata bunu daha öğreneceğiz onu biliyoruz. Bir de tabii hiç bilmediğimiz şeyler var. Neyi bilmediğimizi de az buçuk yani bunları da bilmiyoruz diyebiliyoruz. Yani ama hani kesin dediğimiz şey kesindir ama.
Peki.
Şöyle de diyebiliriz yani şu anda belki bildiklerimiz %5, bilmediklerimiz %95 olabilir.
Toplam bilginin ne kadar olduğunu bilmediğimiz için bildiğimizin yüzde kaç olduğunu da bilemiyoruz.
Ama yani toplam bilginin yarısını biliyoruz da diyemeyiz.
Ama her şeye rağmen
gene de bildiğimizi
yani insan zihninin evrene bu nüfuz gücü yani evrende bir toz zerresi kadar olan bir şeyin bütün evreni kavrama gücü olağanüstü bir şey.
Aynen.
Yani bakın, Einstein'ın söylediği şeylerden biri orada ilginç. Bakın, yani bu formüller ilginç diyor ama bütün bunlardan daha ilginç olanı bizim bu formülleri nasıl ürettiğimiz, evreni nasıl kavradığımız aşağı yukarı.
Evet, o daha da enteresan gerçekten.
Hı-hı. Evet.
Ben yani siz herhalde internetten bulup koyana kadar ben daha çabuk bulabilir miyim? Hubble Deep Field diye bir fotoğraf var.
Evet.
Hubble derin alan.
Evet.
Onu bulmanız mümkün mü acaba?
Şimdi arkadaşlarımız ona bir bakmaya başlasınlar.
Şimdi bu şöyle bir şey. Şey yapmışlar, Hubble teleskopunu almışlar. Çok hani görece ıssız bir noktasına evrenin odaklamışlar bunu. Ve şeyin kapsama alanı şöyle bir şey. Bir toplu iğne başını elinize alıyorsunuz. Şöyle kol mesafesinde tutuyorsunuz. Bunun gökyüzünde kapsadığı alanı düşünün. Bu kadar bir yere odaklıyorlar. Ve görece olarak tenha bir yerine odaklıyorlar ki ondan sonra da bunu İşte 100 saatte eşdeğer bir pozlama yapıyorlar. Ki ne kadar uzun pozlarsanız o kadar daha sönük cisimleri, dolayısıyla daha uzaktaki cisimleri görebileceksiniz. Ve bu Hubble Deep Field denen fotoğrafın içinde yaklaşık 5000 tane galaksi görünüyor. Yanlış hatırlamıyorum.
5000 galaksi.
Evet.
O kadar yani, küçük bir alanda.
Bir toplu iğne başını şey mesafesinde tuttuğunuz, kol mesafesinde tutunca gökyüzünde kapsadığı alan kadar bir yerin içinde sanırım buldular arkadaşlar.
Galiba.
Binlerce galaksi gözüküyor. Şimdi buna bakınca insanlar hep ya işte evren, koskoca evren, biz bu evrenin içinde bir toz zerresi bile değiliz. Mikrobun üstündeki mikrobuz falan. Yani bu geliyor insanın aklına. Fakat benim aklıma bir şey daha geliyor.
Yanlış
değil. Biz o küçücük toz zerresi üzerinde yaşayan bizler bu koskoca evreni bir ölçüde de olsa anlayabiliyoruz.
Zihnimiz yutuyor yani, bir nevi. Evet.
Yani bu bence çok
değerli bir şey.
Değerli, yani belki de biraz gurur duyulacak bir şey. Yani
Venüs'te yani doğmuş olsaydınız, Venüs'te doğmuş olsaydınız böyle bir evren olduğunu hiç görmeyecektiniz.
Tabii.
Çünkü kalın bulutlarla kaplı, güneşi bile göremiyorsunuz orada, tamam mı? Ama yaşayacak bir yer değil.
Yaşayacak bir yer değil.
Kimse tavsiye etmiyor.
Çünkü asla kurşun döktüremezsiniz.
Öyle mi? Nazar değse kurşun yok mu?
Çünkü kurşun zaten sıvı. O kadar sıcak ki katı halde kurşun bulamazsınız.
Sülfürik asit yağmurlar yağıyor sürekli olarak.
Evet.
Dolayısıyla yaşanacak bir yer
peki,
değil ama
yani,
tahmin ediyoruz ki diyelim ki yaşanacak bir düzen var orada.
Evet.
Orada yaşarsanız böyle bir evren olduğunun farkına varamayacaktınız. Yıldızlar olduğunu farkına varamayacaksınız. Ne zaman kadar? Radyo teleskoplar icat edilinceye kadar. Yani radyo teleskoplar evet. Bulutlardan görebiliyorsunuz evet. Onun için. Böyle ilginç şeyler var. Yani hakikaten bu evreni kavrayabilmemiz, bunu görebilmemiz, bunun üzerinde çok güzel yasalar ortaya koyabilmemiz mükemmel bir şey insanlar için.
Evet.
Ve bu o kadar da uzun zaman almadı. Yani dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl olduğunu düşünürseniz bunlar işte son 400 yılda deyin bir anlamda Kepler'den bu yana ya da Galileo'dan bu yana diye düşünürsek 400 yıl.
Arşimet'ten başlatsak 2200 yıl yani gene
şey
çok uzun
değil. Gene bir şey
4,5 milyar yılın yanında 2000 yıldan söz ediyoruz.
Evet, oldukça küçük bir alan. Peki hocam siz nasıl görüyorsunuz evrenin başlangıcı neresi, sonu neresi, evrensiz siz nasıl kavruyorsunuz?
Başlangıcını mı sonunu mu arasındakileri mi? Yani olan her biri bir konu.
De hepsi hocam.
Şimdi deminki konudan devam edelim. Tabii benim alanım felsefe.
Tabii.
Felsefede de ilgi alanımda olan temel konu bilim, din ilişkisi. Bunların bende uyumlandırdığı bir şey deminki söylediklerimiz. Yani bizim bu kadar küçüklüğümüze rağmen bunu anlamasında. Bence tabii burada bir olağanüstü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya bu olağanüstülükte temelde insanın zihninin matematiği kullanma becerisiyle evrene nüfuz edebilmesiyle oluyor bunun mümkün olması. Burada tabii ilginç bir şey var. Yani matematik felsefesi de tabii ilginç konulardan birisi. Matematik keşif mi icat mı şeklinde bir konu. Fakat hangisini alırsak alalım onun içinde ciddi bir ilginçlik var. Eğer ki matematiği bir icat olarak görsek, yani insanların ürettiği bir şey olarak görsek, yani ne oluyor da bizim insan zihninin bir icadı olan bir şey? Çünkü evren bizim icadımız değil. Evrene matematik uyuyor ve biz evreni matematik sayesinde anlayabiliyoruz. Keşif desek nasıl oluyor da matematik denen bir şey var? Hani birçok matematiğin keşif olduğunu düşünenler bu evren hiç olmadan önce de matematik olduğunu veya başka herhangi bir evren olsa da onda matematik olacağını düşünmüşler. Bunlar daha çok Platoncu düşünürler denir matematik açısından. Bunlar açısından da baksak ne oluyor da yine bu matematik denen şeye bu evren uyuyor bu şekilde biz onu anlayabiliyoruz. Gibi yine burada çok ilginç bir olgu var. Mesela bunun ilginç göstergelerinden biri işte en son Higgs parçacığı ile oldu. Dikkat edin. 1964 yılında birisi orada matematiksel işte kullanımla orada bir parçacık olduğunu söylüyor. Sonra biz milyarlarca dolar yatırıyoruz. Aramalar üstüne koyuyoruz ve o parçacığı orada buluyoruz.
Evet.
Veya daha evvel düşünelim evrenin genişlediği işte Lemaître ve Friedman yine matematiksel formülleri, Einstein'ın formülleri üzerinde çalışarak genişleyeceğini anlıyorlar. Aynı dönemde Hubble evrenin genişlediğini ona kısa bir süre sonra 1920'li yılların sonunda anlıyor. Gerçi ikisi arasında biraz fark var. Yani Hubble tam oradaki teorik bulguları kendine rehber yapmıyor. Biz şu anda eğer ki Higgs parçacığında öyle değil. Higgs'te tam manasıyla o matematiksel bulguların rehberliğinde yapılmış bir deney var. Aynı şey mesela Gamow'da var. Yani Gamow yine matematiğin yardımıyla evrenin de bir kozmik fon radyasyonu olması gerektiğini buluyor. Derecesinde çok yakın ölçüyor. Yani 5 Kelvin gibi ölçüyor. Gerçi sonra 3 Kelvin, 2,7 Kelvin çıkıyor ona şey ama yine orada bir bakıyoruz. İnsan zihninin matematiğin yardımıyla evrene bir nüfuz etmesi var. Sonra deney gözlemsel süreçlerde bunu doğruluyor. Ne oluyor da matematik evrene uyuyor? Tabii burada ben bir bilim din ilişkisi çalışan biri olarak burada iki tane temel görüş var. Yani felsefede çatışan. Bunlardan bir tanesi naturalist görüş. Evren her şeyin açıklamasıdır diyen görüş. Bir tanesi teist görüş. Yani sonuçta evrenin arkasından da bir zihin olduğunu söyleyen görüş. Bana göre tabii evrenin arkasında bir bilinç olduğunu söyleyen görüş açısından Tanrı da rasyonel olduğu için evrenin kendisinden de bir rasyonel yapı çıktığını beklememizde ben bu paradigmayla tutarlı olduğunu, fakat naturalist paradigmanın içinde bunu anlayacağımız temel bir açıklamanın olmadığını düşünüyorum. Ha, birçok fizikçi fizik yaparken işin doğrusu bu kısmını pek üstünde durmadan a priori olarak kabul edip matematiğin evrene uyduğunu başlar. Ama felsefi açıdan bakarsak bunun da bir açıklamaya ihtiyacı var ciddi şekilde. Bizim mesela bu yüzyılda ki mesela ünlü fizikçilerden biri mesela Freeman Dyson, o da mesela bu tam söylediğim noktayı vurguluyor. Bir yerde matematiğin evrene bu uygunluğundan Allah'ın evreni bu şekilde düzenlemiş olmasıyla ilgili bir şey görüyor. Aslında bu Kepler veya Newton, Galileo'ya gidersek onların da aslında söylediği bir şeyle çok uyumlu. Matematiğin Allah'ın evreni yazdığı dil olduğunu söylüyorlar. Ben deminki söylediklerimiz bana çağrıştırdıkları bunlar en başta. Hmm, evet. Başı sonu meselesine evet. Girersek orada da başka oraya yerlere gideceğiz ama.
Şimdi fizikçiler açısından dediğiniz gibi matematik bir dildir. Yani evet. Bunun kökenini çok sorgulamayız.
Ama yani bence bir felsefi vardır. Sorgulanması gerekiyor. Ne oluyor da matematik evrene uyuyor? Fizikçiler bunu bu kadar rahat kullanıyorlar ve bunlar nüfuz edebiliyorlar.
Yani Einstein da şey der, yani bu evren hakkında en anlaşılmaz evet. Şey anlaşılabilirliğidir.
Tabii o anlaşılmalı sağlayan da matematik aslında. Yani matematiğin şey, yani gücü.
Belki ayrıca bir matematik programı yapmak lazım gerçekten. O da
aslında hiç içe fizik dedik şey, mi yani hepsi. Teorik fizik, deneysel fizik bunlar kol kola gidiyorlar yani. Evet. Yani fiziğin zaten evreni anlamadaki gücü. Ve diğer birçok bilime nazaran daha başarılı olmasının altında da matematiği kullanması yatıyor. Yani biyolojiye bile geçtiğiniz siz matematiği bu kadar iyi kullanamıyorsunuz. Böyle matematik sayısına ulaşamıyorsunuz. Sosyoloji, siyasal bilimler diğerlerine gitseniz de kopuyor. O yüzden de mesela geri kalan bilimlerde biyoloji dahil, sosyoloji şey hiçbir zaman için gelecekle ilgili kolay kolay tahmin yapamıyorsunuz.
Ama biz mesela, fizikçiler biraz kolaycılık yapıp basit sistemleri seçiyoruz.
Tabii onun ama matematiği kullanabilmesinin fiziğin altında dediğiniz var. Fakat mesela şunu siyasal bilimlerde tahmin edemiyoruz. 20 yıl sonra bu toplum ne olacak? Mesela dolarla euro paritesinin olacağını hesap edemiyoruz iktisatta. Siyasalda, siyasette mesela liberalizmin, sosyalizmin geleceği ne olacak tahmin edemiyoruz. Tahmin edemiz de normal çünkü bunlar yani niye tahmin edemediğimizi de analiz edebiliriz. Fizik daha basit sistemler hocamızın dediği gibi çalıştığı için bunları tahmin edebiliyor ama... İşte fizik daha basit sistemlerle uğraştığı için bir matematiksel yönü var. Evet. Ve mesela Güneş'in işte 4 küsur milyar yıl sonra sonunun geleceğini, başka hiçbir şey olmazsa, başka türlü sonu gelmezse, işte hidrojeni helyuma dönüştürmesindeki süreçlerin matematiksel analizinden anlaşılıyor. Bu da bizim hakikaten gözleyemeyeceğimiz bir süreci bile biz matematiğin yardımıyla tahmin edebiliyoruz.
Aynen.
Fizik dışında geri kalan bilimlere geçerseniz bu tahmin gücünü elde etmeniz mümkün değil.
Peki.
Ama fizikte de azıcık biraz karmaşıklaştırdığınız zaman tabii. Sistemi gene bu öngörme şeyinizi, özelliğinizi kaybediyorsunuz. Yani bir bilardo masasında bile işte çok minik hatalar sonucu işte 9-10 çarpışmadan tabii. Sonrasını sonra topun masanın neresinde olacağını şey yapamıyorsunuz, hesaplayamıyorsunuz. Tabii. Yani hata payınız masa boyutuna yaklaşıyor. Tabii. Yani
aslında iki cisimden üçüncü cisme bile geçince kaos teorisiyle ilgili şeyler evet, devreye
yani,
giriyor.
Dolayısıyla yani bu sizin söylediğiniz işte iktisat, sosyal bilimlerdeki şeyi hani çok fazla bileşen olması sebebiyle öngörülme özelliğinin kaybedildiğini önermek gayet mümkün.
Tabii ben de bence o yani ondan dolayı ama yani sonuçta yok ama yani öyle veya böyle yok. Yani peki, biraz fiziğin gücü buradan.
Biraz gibi. Daha uzayla ilgili sorulara dönersek evrenin sınırları ile ilgili daha doğrusu sınır evet. Belirlemek doğru mudur hocam? Az önce siz galaksilerden evet. Bahsetmiştiniz. Milyarlarca galaksi.
Şimdi biz Güneş sisteminin dışına sınırlarımızı taşıyamıyoruz. Düşüncede, evet. Kavramada böyle bir sıkıntımız var.
Algılarken değil mi?
Ama bir yandan da 13.7 milyar yıl ötedeki bir gök cismini görüyoruz. Yani insanın bunu kavrayabilmesi, evet. Tahayyül edebilmesi çok zordur. Evet. Ondan sonra diyoruz ki acaba evrenin sınırları var mı? Ne yapacaksın evrenin sınırlarını diyorum ben de o zaman.
Şu ekrandaki şeyleri bir açıklasak. Aurora Borealis gözüküyordu.
Hocam ekranda çok güzel şeyler geliyor. Onları sonraya bırakalım. Bak Berfu Hanım şeyi soruyor. Evrenin sınırları var mı?
Evren diyorum şimdi, hocam. Evren
genişliyor. Evren genişliyor. Nereye genişliyor?
Nereye genişliyor?
Nereye genişliyor hocam evren? Hadi söyle bakayım.
Evrenin mi? Şimdi ekstra boyut kabul edebilirseniz, kabul ederseniz ekstra boyuta genişliyor diyebilirsiniz. Ama demek zorunda değilsiniz.
Değilsiniz.
Yani evrenin genişlemesi demek evren içindeki iki nesnenin arasındaki mesafenin zamanla artması demektir. Hmm. Yani bu şey gibi, bunun için illa ekstra boyuta gerek yok. Dünyanın yuvarlak olduğunu anlamak için dünyadan dışarı çıkmanın gerekmediği gibi. Nasıl gerekmiyor? Mesela dünya üzerine bir üçgen çiziyorsunuz, büyük bir üçgen çiziyorsunuz. Bunun iç açılarının toplamı 180 derece çıkmıyor. 180'den büyük çıkıyor. Dünya yuvarlak olduğu için. Hı hı. Tamam, buradan dünyanın yuvarlak olduğunu anlıyorsunuz, düz olmadı da. Yahut da işte İstanbul'dan New York'a uçakla uçacaksınız. İstanbul'da New York'ta aşağı yukarı 41 derecededir enlem olarak. Siz 45 derece boyunca uçmuyorsunuz orada. Buradan böyle Balkanlar üzerinden gidiyorsunuz. İşte Frankfurt falan, Almanya, böyle işte Londra, İngiltere, İskoçya'nın güneyinden Newfoundland, Amerika'nın doğu kıyısından aşağı iniyorsunuz. Niye öyle gidiyor uçak? Çünkü asıl en kısa yol orası. Yani bu tür geometrik özelliklerden dünyanın yuvarlak olduğunu anlayabiliyorsunuz. Dünyadan hiç dışarı çıkmasanız dahi, yani uzaya çıkmasanız dahi.
Burada da aynı şey geçerli diyorsun.
Burada da aynı şey geçerli.
Kendi evreni kendisi yaratır diyor kozmologlar.
Yani, kendi boşluğu kendisi yaratır. Kalmadan,
ama şey de önemli burada, felsefe tarihine bakarsak, felsefe tarihinin içinde ve fizik tarihinin içinde 20. yüzyıldan evvel evrenin genişlediğini ortaya koyan hiçbir model olmamış. Aslında temel olarak şunu söyleyebiliriz felsefe fizik tarihine baktığımızda. Temelde iki tane model var. Bir tanesi Aristotelesçi model. Yani Aristotelesçi modele göre evrenin, tabii bir de Aristoteles'in takipçileri var. Bir tek Aristoteles değil o. Evrenin adeta böyle demirdenmiş gibi sınırları var. Hani hatta birçok da kimse sormuştur, yani elimizi oradan dışarı çıkartabilir miyiz, çıkartamaz mıyız, evet, ne olacak?
Öyle figürler vardır.
Şimdi ondan sonra bir de yer çekiminin getirdiği bazı da sorunlardan dolayı, ondan sonra işte Big Bang ile falan onlar çözülmüştür ama Newton onları çözemediği için yer çekimiyle ilgili sorunları evreni sonsuzca genişletmiştir. Çünkü çökme falan olayı olacak, yani yer çekim yasası uzun süre birbirine uygulandığında bir süre sonra çökmenin olması kaçınılmaz. Hani biz bundan nasıl kurtuluruz? Bir yerde genişletir. Aslında genişlemenin de kurtarmayacağı sonradan anlaşılıyor. Fakat burada dikkat edersen bir Newtoncu model, bir Aristotelesçi model diye ikiye ayırabiliriz. Newton'dan önce de tabii bunu söyleyenler var. Newtoncu model sonsuz bir evren, sınırsız bir evren, hiçbir yerde sınırı olmayan evren. Diğeri Aristotelesçi model sınırları olan bir evren. Fakat dikkat edin, 20. yüzyıldaki modelimiz aslında ikisinden de farklı. Bir yerde sonsuz değil bildiğimiz kadarıyla, en azından bizim gözlemlediğimiz evren. Fakat sınırlı da değil. Sürekli genişleyen ve dinamik bir evrendeyiz. O açıdan bakıldığımızda yani 20. yüzyıldaki bu zihin değişikliği yani hiç umulmadık bir şey.
Ve acaba oldukça, bu insanların da araştırdıkça, gördükçe, kanıtlar buldukça kendi kendimize ha evet biz yanlış düşünüyorduk, başka bir şey de olabilir fikrinden mi kaynaklanıyor?
Caner hocamın biraz evvel söylediği iki şey vardı ama yani bu gök bilimde çok önemli. İki önemli yani kuvvetler, belki dört tane beş tane ama iki önemli kuvvet vardır. Mesela bu yıldızlar bir gaz küresi. Yani güneşimiz bir gaz.
Evet.
Ama o gaz içeriye gittikçe o kadar çok yoğunlaşıyor ki içeride müthiş bir sıcaklık var, müthiş bir basınç var. Bu gaz küresi nasıl orada duruyor diye mesela şimdi biraz da bizi izleyenlere yardımcı olmak açısından bazı şeyler söylemem lazım. İçeriden dışarıya bir basınç var o sıcaklıktan, enerjiden dolayı. Dışarıdan içeriye de çekim kuvveti var. Bu dengede durduğu için o yıldızlar öyle birer gaz küresi olarak duruyor. Evrenin genişlemesinde de yine iki kuvvet. Bir basınç, bir enerjiyle genişleme var. Bir de çekim kuvvetiyle büzülme olmasını
bekliyoruz.
Fakat şimdi basınç kuvveti daha fazla olduğu için evren genişliyor. Hatta bir de ivmelenerek genişliyor. Şimdi, yani hızlanarak genişliyor. Kavramlar burada buraya geldi.
Bunu da eyvah demeli miyiz burada peki bu ivmelenerek hızlanmaya hocam?
Bizi ilgilendiren hiçbir şey yok.
Hiç yok, bize değmiyor. Biz yani, zaten 100 yıllık bir ömrümüz var.
Yani dünya ile ayın arasındaki mesafe, dünya ile güneş arasındaki mesafe artmayacak. Genişleniyor
yani. Evet.
Bizim Samanyolu'ndaki yıldızlar arasındaki mesafeler artmayacak. Samanyolu gene aynı Samanyolu.
Evet.
Samanyolu ile Andromeda arasındaki mesafe artmıyor. Galaksi kümeleri arasındaki alan genişliyor, uzaklık genişliyor. Evet. Yani galaksi kümeleri birbirinden
zaten
uzaklaşıyor.
Zaten oraya da gidemediğimize göre.
Zaten gidemiyoruz tabii.
Güzel oldu, bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Hep balonu anlatıyoruz da böyle bir canlısının gelmesi lazım, iyi oldu.
Canlı balon mu geldi?
Canlı balon.
Gerçekten
bu tam doğru olmayan bir şey.
Modeldi.
Aradan sonra daha doğrusunu da tamam göstereceğim zannediyorum. İşte şimdi evrenin modeli şu, şu noktaları da bizim galaksiler diye düşünelim. Bilmiyorum, noktalar biraz belli parlıyor.
Oluyor. Biraz parlıyor ama anladık gibi hocam.
Şimdi bu şiştikçe
galaksi kümeleri birbirinden uzaklaşıyor.
Şu anda da böyle şişmeye devam ediyoruz ama yani.
Şu anda an
hatta daha da iyi üflüyor İbrahim Hoca şu anda.
uzaklaşıyorlar. Ama evet. Yani siz şu aradaki mesafeyi ölçmeniz yeterli. Şimdi bu balonun üzerinde yaşayan ve buna işte dik boyutu algılayamayan canlılar düşünün. Bunlar dahi evrenin genişlediğini, işte şunların birbirlerine uzaklaşmasını gözleyerek anlayabilirler. Yani bu ekstra boyutu düşünmemize gerek yok.
Ya
bu
zaten arada, her şeyi düşünmemize de mi gerek yok?
Hayır. Her şeyi düşüneceğiz. Her şeyi sorgulayacağız.
Gerek yok derken matematiksel olarak buna ihtiyacımız yok. Onu kastediyorum. Evet. Yani şimdi Ekrem Hocam demin şey dedi, basınç evrende dedi, basınçla çekim arasında bir mücadele var dedi. O bu ivmelenme olayının keşfine kadar o geçerli değildi. Yani basınç yoktu diye düşünüyorduk. Yani evrenin bir ilk başladığı bir genleşme var. Ben şimdi burada balonu itikliyorum. Ben balonu üflüyorum şimdi. Benim üflemem de bu balon genleşiyor. Ama evet. Evren böyle değil. Evren hani baştan o büyük patlamada aldığı hızla gidiyor.
Hala şimdi, o hızı.
Öyle düşünüyorduk. Öyle düşünüyorduk.
Öyle düşünüyorduk. Ve aslında bu zaten geçerliydi de evrenin büyük bir şeyinde. Ve yani o hızı durdurabilecek kadar çekim var mı? O çekimi, daha doğrusu o hızı durdurabilecek çekimi yaratacak kadar madde var mı evrende sorusuydu. Şimdi anladık ki evrende ayrıca bir de basınç oluşturan bir şey var. Eğer Einstein denklemleri yanlış değilse evren ölçeğinde. Yani daha doğrusu şöyle iki bu resimde tam uyuşmuyor evrenin genişlemesi. Bir ivmelenme var. Bu ivmelenme olduğuna göre iki problemden biri söz konusu. Ya Einstein denklemleri evren ölçeğine geldiğimizde artık geçerli değil. Yani orada bir sapma oluşuyor. Ya da evrende yalnızca ilk aldığı hızla gidiyor ve çekim dondurmaya çalışıyor değil. Basınç da oluşturabilecek bir madde var. Bir ortam var. Bu ortama, bu olası ortama karanlık enerji diyoruz. Ve öte taraftan bu karanlık enerji de evren genişledikçe etkisini arttıran bir şey. Dolayısıyla hani evrenin geçmişinde karanlık enerjinin fazla bir rolü yoktu. Eğer karanlık enerji varsa bile. Evrenin geçmişinde fazla bir rolü yoktu. Dolayısıyla evrenin geçmişi için bu demin anlattığımız resim hala geçerli. Ama geleceği için karanlık enerji eğer varsa dominant olacak.
Yani bu bir şeyi şey seyircilerimiz için belirtelim. Hocamızın dediği gibi tabii ki bilimdeki ismi kara enerji ama bilimdeki isminin kara enerji olması bence biraz talihsiz bir isim. Çünkü evet. Şaşırtıcı bir isim. Şurada şaşırtıcı. Çünkü bizim bildiğimiz enerji madde gibi çekim uygulayan bir şey. Fakat buradaki adı enerji ama bilimdeki adı. Buradaki enerji çekim aslında uygulam- bildiğimiz enerjinin tersine bir
koyacak
açan bir şey.
Isim yok ki. Evet.
Tabii yani bu
kara madde lafı
eşittir MC karenin enerjisi değil. Onun açısından diyorum talihsiz birisi.
Evet, evet.
Çünkü bildiğimiz oradaki enerji bir yerde kütle olarak o kütle aslında çekim arttıran bir şey olurdu.
Evet.
Buradaki tam tersi bildiğimiz o klasik genişleten enerjinin tersine bir enerji. Sürekli evreni açan bir enerji. Yani evet. Ona dikkat edilmesem herhalde de şu anda fizikçilere en çok yani sıkıntı. Akıllarını meşgul eden nedir diye merak ettikleri hususlardan biri herhalde Higgs'te keşfedildikten sonra herhalde 4-5 tane madde saysak herhalde bir tanesi bu kara enerjinin ne olduğu olur.
Evet, şimdi bu konuyla ilgili
aslında o konuda basit bir cevap var da hani ya o basit cevap doğru değilse diye araştırıyoruz. Yani Einstein'in kozmolojik sabiti gayet güzel açıklıyor aslında hepsini ama o biraz ya herhalde bu kadar da basit değildir falan diye insanlar uğraşıyorlar yani.
Bir de buradaki kara lafı aslında şey görünmeyişinden kaynaklanıyor.
Şimdi evet hiç kara ürkütücü bir laf yani. Evet. Bir kara enerji var, kara delik bu, var, kara cisim var.
Şey gibi değil yani.
Hep kara yani. Karalı.
Ama bu kara büyü falan için. Gibi bir şey değil
gözle
yani.
Gözle görülmediği için.
Star Wars'taki taraf gibi bir şey değil.
Evet hocam yalnızca. Zaten bizim aklımız hep o işte filmler
yani
yüzünden
bozuldu. Yani ışığın genelde ışığın bir şey vurmasıyla biz biliyoruz onu. Yani öyle ışığın vurup da bize gelmesiyle bizim göremediğimiz şeylere genelde kara ismi yani, takılıyor.
Yani. Ben şöyle diyorum.
Mesela genelde. Kara delik gibi veyahut da işte kara enerji bizim duya organlarıyla algılayabildiğimiz şey teleskop şey yardımıyla da değil.
O yüzden biraz da korkutucu bir şey
yani,
gibi geliyor.
Ama şimdi kara olduğu için beyaz deselerdi korkmayacak.
Vay hocam bizde öyledir yani kara deyince bir dururlar yani.
Yani ama yani şöyle bir şey yani Caner Bey'in de söylediği gibi ben bunu şöyle ifade ediyorum. Yani evren hakkındaki bize evren hakkında nasıl bilgi ediniyoruz? Evren hakkındaki bize her türlü bilgi bize ışıkla geliyor. Yani biz şimdi Andromeda galaksisi bizden 2 milyon ışık yılı uzaklıktadır derken bir şerit metre alıp buradan Andromeda'ya kadar çekmiş değiliz yani. Tamam mı?
Öyle yani, değil mi? Evet.
Biz her türlü bilgi bize ışıkla geliyor. Yani ve ışık derken tamam görünür ışık var ama işte onun bizim algılayamadığımız frekansları da var. İşte bunun frekansını düşürüyorsunuz ta işte kızılötesi, mikrodalga bilmem ne, radyo dalgalarına kadar gidiyor. Öteki uçta gama ışınlarına kadar gidiyor ama bunların hepsi aslında ışık dediğimiz şeyin farklı frekansları. Ve evrenden bize başka bir şey gelmiyor. Yani çok çok az şey geliyor. Bir de kozmik ışınlar var, onlar proton. Ama o çok çok az. Yani dolayısıyla işte bize böyle şey göndermemesine rağmen varlığını anlayabildiğimiz şeye de gayet doğal olarak kara diyoruz.
Kara diyoruz.
Kara yani, sevda gibi yani, tek taraf.
Ama İbrahim Hoca'nın birinci söylediğinde çok ilginç bir şey var. Biz mesela bir yıldıza bakıyoruz. Işığı geliyor bize. Ve fotonlar evet. geliyor. O gelen fotonları alıyoruz, inceliyoruz. İncelikten sonra o yıldızın sıcaklığı, o yıldızın yarıçapı, o yıldızın kütlesi, o yıldızın bilmem nesi, arkadaşı, dostu, her şeyini buluyoruz.
Mahkik alalım. Neden şimdi, yapıldı?
Tam aslında ne biliyor musunuz?
Sinekten, yağ,
sinekten
çıkarmak.
Yağ çıkarmak.
Evet hocam, biz de biraz fazla mı abartıyoruz? Hayır,
bunları dinleyince hocamızı, yani aslında hocamızın anlattıkları önemli. İnsan ışığa daha bir saygı duyuyor bunları. Şey.
Evet,
yani bu ışık taşıyor. Öyle rastgele bir şey değil. Yani. Ne kadar bilgi taşıyor.
Bilgi taşıyor bana. Bütün evet. bilgi o taşıyor bana. Dolayısıyla ışık benim için çok önemli ama bir düşündüğünüz zaman, yani evreni şöyle bir düşündüğünüz zaman, ya bir gelen ışıkla bunlara karar veriyoruz.
Evet.
Işık gelmediği zaman da kara şey etiketini yapıştırıyoruz kaplara.
Hemen diyoruz. Hiçbir peki, şey bilmiyorum.
Peki ışık gelmediği halde onun varlığını nasıl biliyoruz?
Bakın o da gene ışıkla ama.
O da şöyle.
O da ışıkla.
Görebildiğimiz başka şeylere bakıyoruz. O görebildiğimiz şeyi etkiliyor çünkü o. Ondan çıkartıyoruz.
Yani matematik şöyle, artı ışık.
Şöyle yani şimdi ben şunu şöyle attığım zaman bu belli bir şeyle düşüyor.
Evet,
şimdi bunun düşmesinden ben dünyanın kütlesini hesaplayabilirim. Çünkü dünya çekiyor bunu.
Çekiyor.
Tamam mı? Ya ben mesela aynı hareketi ayda yapsaydım ta sizin oraya kadar gelecekti bu kalem.
İyi tamam mı?
Dolayısıyla ben oradan da mesela beni diyelim ki uyuttular beni, götürdüler bir yerlere. Ondan sonra uyandım. Ben dünyada mıyım ayda mıyım bilmiyorum. İşte şunu yaparak anlayabilirdim.
Kalemle tamam gittiniz yani.
Ben ya işte bir şey attım neyse. şimdi benzer şekilde... İşte demin söyledik ya, bir galaksinin en dışında dolaşan yıldızların hareketine bakarak galaksinin kütlesini hesaplayabiliyor.
Peki burada bir virgül koyuyorum izninizle. Tamam. Sözünüzü bölmek zorundayım çünkü yönetmen çağırıyor, bir gidelim reklama diyor. Bir ufak gidelim reklama, aya kadar çıkmadan kısa bir aramız var. Aranın ardından buradayız sevgili izleyiciler, bekliyorum. Reklamların ardından farkında mısınız'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam uzayın gizemli taraflarını, daha doğrusu bizim için gizem olan taraflarını konuşuyoruz. Bilenlerle konuşuyoruz. Kimler var stüdyomuzda? Profesör Doktor Ethem Derman, Doçent Doktor İbrahim Semiz ve Doçent Doktor Caner Taslaman bizimle beraber. İki fizikçi, bir felsefeci. Doğru söyledim mi? Cici, evet. Manavcı gibi
yok,
oldu
yok.
Ama yanlış.
Bir gökbilimci, bir fizikçi.
Bir gökbilimci, bir fizikçi peki.
Şimdi fıkra gibi oldu.
Evet, fıkra gibi oldu değil mi? İyi bir karışım mı oldu acaba? Buradan iyi bir sonuç çıkacak mı bakalım?
Aslında bir fıkra da anlatabilirim yani. Öyleyse.
Hocam şey, siz orada balonla, yani şimdi, bütün reklam arasında...
Demin şeyi göstermiştim. Hani bir dedim tam doğru değil dedim evrenin genleşme modeli. Şimdi bu daha doğru model.
Peki.
Şimdi burada bu sefer galaksileri balonun üzerine çizmedim.
Evet.
Kağıtların üzerine.
Kağıtların üzerine çizdim.
Çok güzel galaksi çizmişsiniz hocam.
Şimdi hatta bakın bunlar spiral galaksiler, bunlar eliptik galaksiler.
Eliptik.
Peki.
Tamam mı? Bu spiral galaksiler daha düzlersel.
Çubuklu olan diyor. Yok mu hocam?
Efendim?
Çubuklu olan galaksi yok mu?
Valla o kadar ayrıntıya giremedim. Şimdi bunu şişirdiğimde şimdi yalnızca galaksilerin arasındaki mesafenin arttığını ama galaksinin kendisinin büyümediğini de göstermiş oluyorum bu şekilde.
Peki. Canlı yayında deney gibi oluyor yani bu durum.
Evet. Galaksinin boyutu aynı kaldı.
Evet.
Ama galaksiler arasındaki uzaklık arttı.
Arttı.
Bir de patlatırsak.
Eyvah.
O zaman büyük patlama.
Büyük patlama. Büyük patlama.
Büyük patlama.
Stüdyo da olmamasını umut ediyorum.
Büyük patlama o değil.
Evet. Böylece yani bir ispatı daha canlı yayında gerçekleştirmiş
ispat
olduk
değil
hocam.
Değil. Ne diyelim?
Ne bu?
Yani bilinen bir gerçek.
Demonstrasyon demeyeceğiz. Neyse benzetim, gösterim.
Örnek olmuş oldu.
Örnekleme.
Peki. Peki, evet. Evren genişliyor.
Evet.
Şimdi nereye kadar genişleyeceğini bilmiyoruz.
Çıkaracağı ses için bir özür diliyorum.
Evet.
Bunu bırakacağız. Ay çok da
bizim küçük evrenimiz söndü peki.
Bu şimdi evrende bu evren bir şeye karşılık gelmiyor.
Ne kadar genişleyeceğini bilmiyoruz. Ne kadar süreyle genişleyeceğini bilmiyoruz. Ve aslında genişlemesinin bizim için hiçbir önemi yok. Doğru mu?
Yani bizim ömrümüz açısından, bizim evet. fani ömrümüz açısından zaten hiçbir önemi yok. Ama hani işte torunlarımızın torunlarının torunlarının torunlarının torunlarının torunlarının torunlarının...
O da yok.
O da yok.
Niye? Olabilir. Yok. Olabilir.
Yok.
Yani şimdi şöyle. Yine bu 2000...
Yine de ama merak ediyoruz
kadar
bunu.
Tamam,
değil
tabii.
Mi?
Hayır, evet. Muhakkak. Yani işte 1980'e kadar falan diyeyim daha çok. İki olasılık gözüküyordu. Yani bu genişleme ya duracak ya durmayacak. Yani başka bir olasılık yok.
Ya, evet.
Tamam mı? Şimdi durması için evrende bu genişlemeyi durdurabilecek kadar, çekimi yaratabilecek kadar madde olması lazım. İşte onu baktılar.
Yani nasıl bir madde olmalıydı bu çekimi durdurabilecek?
Ya madde.
Bu
yani
yıldız. Yıldızlar.
Yıldız, evet. Toz, işte gezegen, şu bu. Gerçi gezegenlerin kütlesi ihmal edilebilir de. Buna baktılar. Ondan sonra ve baktılar ve bulamadılar. Yani yok dediler, şey olmayacak.
Genişleyecek.
Diye gibi düşünülüyordu. Fakat sonra işte bu karanlık maddenin var olduğu anlaşıldı bu galaksilerin hareketlerinden. Bu sefer ya karanlık madde göremiyoruz. Acaba ondan olabilir mi o kadar filan
evet.
dendi. Ve
bir evham aldı bizi.
2000 yılı civarında bu şimdi yavaşlıyor mu bu genişleme yoksa yavaşlamıyor mu? Onu doğrudan ölçmenin bir yolunu düşündüler. Şimdi bu genişleme yavaşlıyor mu, yavaşlamıyor mu ya sorusuna cevap vermek için bu genişlemeye iki farklı zamanda bakmanız lazım. Yani evet. yarın bugünkünden daha hızlıysa hızlanıyordur. Yarın bugünkünden daha yavaşsa
yavaşlıyor.
Ama yarına bakamıyoruz.
Bakamıyoruz.
Geleceği göremeyiz.
Evet.
Ama geçmişi görebiliriz. Geçmişe bakmamız lazım. Şimdi evrende geçmişe bakmak demek de uzağa bakmak.
Çünkü, ne kadar uzak hocam?
İşte
ne kadar uzak?
Bayağı uzak.
Çünkü ben mesela uzak bir yıldıza baktığım zaman, uzak yıldız değil, en yakın yıldıza bile baktığım zaman, Alfa Centauri'ye baktığım zaman oranın 4 yıl önceki halini görüyorum.
Güneşe bakınca 8 dakika önceki halini
dolayısıyla
görüyorsunuz.
Dolayısıyla uzağa bakınca bir anlamda geçmişe bakmış oluyor.
Hmm. Hani o fala bakıyorlar ya, yıldızlara bakarak.
10 milyar yıl önce bakabildiğimiz yerler var ama yani.
Geleceğinizi söylüyorlar ya. Evet. Aslında ama yıldızlara baktığımız zaman geçmişe bakıyoruz. Geleceğe hiçbir zaman
zaten
bakmıyoruz. Tabii.
Uzaktaki evet. yıldızlar.
Ciğer bilen. Şimdi uzağa bakmamız gerekiyor. Peki çok uzağa bakacağınız zaman da bu sefer çok uzak olunca göremiyorsunuz.
Doğru.
Yani sönükleşiyor. Yani o kadar uzak bir şeye bakacaksınız hem de parlak olacak ki görebilirsiniz. Bunun tek bir cevabı var ya bir iki cevabı var. Bunlardan işimize yarayan bir cevap da süpernova dediğimiz patlamaların bir türü. Tip 1A dediğimiz süpernovalar. Yani ve çok uzak tip 1A süpernovalara bakıyoruz. Baktılar 2000 civarında.
Çeşitli galaksilerde ve patlayan süpernovalara.
Yani bu süpernova dediğimiz şey bir yıldızın yüksek kütleli bir yıldızın ömrü bitince ömrü dediğim hidrojen yakıtı bitince olan bir olay.
Evet.
Şimdi yıldız evrimine girmeyelim.
Tip 1 onlar değil ama biliyorsun değil mi?
Pardon yanlış söyledim. Doğru onlar tip 2. doğru. Neyse işte bu da bir tür patlama. Yıldız patlaması. Bunlar çok uzak. Çok uzak olması gerekiyor. Ne kadar uzak ben size
söyleyeyim. Çok uzak nedir? Evet şimdi hocam. Çok uzak, uzak derken.
Şimdi biliyorsunuz ki evrendeki en hızlı şey ışık.
Evet.
Bunlar o kadar uzak ki onun ışığının bize gelme süresi dünyanın yaşından fazla. Yani o
5 milyar, 6 milyar, 7 milyar ışık yılı uzaklıkta.
O nesne patladığında dünya yoktu. Güneş sistemi yoktu.
Hocam biz ona nasıl yani
ışığı geliyor bize.
Işığı geliyor. Yani o kadar şiddetli bir patlama ki o kadar mesafeden görebiliyorsunuz.
Çok
şimdi
enteres.
Bunlara baktılar. Ve bunların çeşitli analizlerinden ki ben de şu sıralar bir öğrencimle onun bir analizi üzerinde çalışıyorum. Bunların çeşitli analizlerinden evrenin genişlemesinin yani biz yeterince yavaşlıyor mu diye merak ederken yavaşlamak bir tarafa hızlandığını buldular.
Evet.
Yani şimdi böyle
bu konuda
olunca
mutabakat var mı hocam?
Efendim?
Hızlandığı ile ilgili.
%95 diyelim.
Büyük bir çoğunluk kabul etti.
Belki daha fazla. Ama
şimdi o tür süpernovalar acaba öyle miydi, değil miydi diye bakıyorlar mesela.
Sağlamasını yapıyorlar.
Evet, sağlamasını.
Mekanizmasının ne olduğu bayağı bir tartışmalı da.
Yani Yani %100 diyemiyorum ama yani %95'in üzerinde şu anda şeyimiz.
Evet. Ve yine de bu bizim ne işimize yarayacak?
Bu ne işimize yarayacak? Evren çökmeyecek. Evren çökmeyecek. Yani evren gittikçe genişleyecek. Gittikçe genişleyecek.
Ama sizin işinize yarayacak mı?
Bizim pratik olarak yaramıyor.
Pratikte yaramıyor evet. Ama evet. Yani hepimiz merak ediyoruz. Ya en azından...
Biz hani, merak ediyoruz. Siz etmiyorsunuz ama biz merak ediyoruz.
Ya en azından yarın öbür gün bir şey olmayacağını biliyoruz.
Felsefeciler merak ediyor mu bunları?
Tabii ki merak ediyorlar. Yani sonuçta felsefi birçok görüşte bilimdeki ham maddeleri alarak onların üzerine inşa edilmeye çalışıyor. O yüzden felsefenin her zaman için bana göre iyi ve sağlıklı olması için sırf fizikten de değil yani hani şey psikolojiyle de ilgili söyleyebiliriz. Ve oradan gelen var. Verilere karşı gözlerin açık olması, kulaklarının açık evet. olması lazım ki felsefelerin işte sağlam bir zemin üzerine bina etsinler. Oradan gelen ham madde her zaman için felsefe tarafı ilginç olmalıdır. Olmuyorsa bana göre o felsefede bir eksiklik vardır eğer olan biteni iyi takip edilmiyorsa.
Besleniyor olması lazım. Peki hocam şimdi genel olarak evrenin
bir şey
sınırları... Tabii buyurun.
Şimdi bir de şöyle bir şey vardı. Bu şimdi evrenin geometrisi konusunda da kabaca iki olasılık var. Bir de sınır olasılığı var. Yani geometrisi derken şimdi siz evrenin sonu falan dediniz ya.
Sonu
evrenin sonu yok ama evren... Bir anlamda sonlu olabilir. Şey gibi, demin ben balon şişirdim. Mesela balonun yüzeyinin de bir sınırı yoktur. Ama balon yüzeyi sonuçta bellidir, işte bir metrekaredir falan. Evet. Yani şimdi evren de böyle mi yoksa bir kağıt gibi tamamen sonsuz mu? Yani böyle iki olasılık var. Şimdi şeyden önce, bu ivmelenme bulunmadan önce bu evrenin geometrisi hakkındaki olasılıklarla evrenin... nihai kaderi hakkındaki olasılıklar arasında bir bağlantı vardı. Yani diyorduk ki eğer evren şeyse sonlu bir hacme sahipse o zaman çökecektir. Ya da çökecekse sonlu biraz az hacme sahiptir
evet.
diyorduk. Ve eğer sonsuzsa o zaman çökmeyecektir.
Ha, genişlemeye devam
şimdi,
edecek gibi.
Fakat bu 20. yüzyıl şeyi. Şimdi bu ivmelenmenin bulunmasıyla bu bağlantı koptu. Yani şu anda evren tam bu iki olasılık arasında geometri bakımından bu iki olasılık arasında tam böyle orta bir yerde. Yani hani öyle de gidebilir, öyle de gidebilir. Yani bu orta hale çok yakın gözüküyor. Yani hala şu anda evrenin yani çökmemesi ve sonsuza kadar genişlemesi fakat gene de herhangi bir anda toplam hacminin sonlu olma olasılığı var.
İbrahim ama hocam çok detaya indin ama o kadar ayrıntı iniyorsun ki.
Hayır ama şimdi, bizim şimdi evrenin sonu var mı sorusunun deyince, anlamlı olan
bu.
Kısmı bu.
Evet.
Cevabı
bu.
Yani, peki evrenle ilgili
şeyi söylemek
sınırı
lazım.
Yok
yani, her halükarda
sonsuz olmayabilir.
Tabii. Ama her halükarda buradaki anlatılan mesela çökme modelinin dışındaki modellerde de bir süre sonra yani yıldızları oluşturacak, galaksileri oluşturacak ham madde tükeneceği için her geçen aşamada bir bize göre bir nevi evrenin galaksilerinin yıldızlarının sonunun geldiğini bu modelde de söyleyebiliriz. Açıklık anlamında, açık anlamında olsa. Yani son her halükarda kaçınılmaz evren bazında baksak. Şu anda bildiğimiz fizikteki verilerin bize söylediği başka bir son olmazsa ki bazı alternatif şeyler vardı. Belki onlar çok kabul görmezler. İşte Delusia'nın falan vakum bozulması falan var. Dağıltı. Bir anda öyle yok oluşla ilgili şeyleri var ama her halükarda yani evrenin sonunun kaçınılmaz olduğu gözüküyor.
Gözüküyor.
Bu açıdan.
Peki
yani,
en çok da merak edilen şeyler uzayda bizim dışımızda canlılar var mı? Biz mesela seyahat daha yani işte Ay'a gidebiliyoruz şu bu filan hani Mars'a bir şey gönderebiliyoruz şu anda vesaire ama hani biz gidebilecek miyiz? Oralarda yaşayabilecek miyiz? Ve İşte rejiden de soruyorlar ışınlamayla ilgili çok soru geliyor.
Işınlamayı unutsunlar da.
Öyle bir şey.
Evet ışınlamayı şimdilik unutsunlar da.
Unutsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar.
Biz ne zaman gideceğiz Mars'a diye düşünelim.
Evet.
Şimdi işte son 30-40 yıldır Mars'a araç gönderiyoruz.
Sürekli değil mi hocam?
Şu anda 3 tane yörüngede dolanan.
Evet.
2 tane de yüzeyde yürüyen var.
Yürüyen var.
Evet. Uçan ve yürüyen.
Artık çok güzel film ya videolar var.
Evet.
Marslılar kalkıyor çıkıyor başlarına boyuna uzay aracı düşüyor. Ya o hale geldi. Mars'ta bir yaşayan canlı olsaydı başına sürekli bir şeyler gidecekti.
Benim bildiğim daha eskiden bir fizikçi mi bilmiyorum yani bir bilim adamı Arizona'da Mars'ta medeniyet vardır diye onları göreceğim diye gözlem evi yapıyor.
Tabii çok eskidir yani. O. Çok
hani
eski.
Bu son ellerden önceki beklentilere oraya... bakarsak ya şu an bakteri var mı yok mu ya bakıyoruz.
Evet.
Ya.
Dur hocam oraya girmeyelim.
Oraya
şimdi biz
eğlenceli.
Daha Mars'a
daha eğlenceli.
Mars'a robot gönderiyoruz şu
evet.
anda. Gönderdiğimiz güzel robotlar sürekli daha akıllanacak. Gittikçe daha akıllanacak. 2035'lerde, 2040'larda astronot göndereceğiz belki. Ama hiç ihtiyacımız yok.
Yok mu? Niye?
Yani robotlar orada her işi görecekler. Tabii. Çünkü şu andaki teknolojiyle gönderdiğimiz astronot 250 günde gidiyor Mars'a. Eyvah. 30 gün orada kalsın istiyoruz. 250 günde de gelsin diyoruz. Yaklaşık 530 gün. 530 gün o kabinin içerisine bir astronot koyamıyorsun. Deliriyoruz çünkü yani, uzayda. Düşünebiliyor evet musunuz?
Hele
iki tane ise muhakkak birbirleriyle kavga edecekler diye bakıyorlar.
Onun için uzaya gitmeye gerek yok hocam. Aha, yani bir kabinde.
Evlenenler de bunun farkında herhalde değil mi? Ya, çok zor gerçekten. Onun için uzak bir şey 2035-2045 o civarlarda gidecek diyoruz.
Değer mi?
Yani değecek tabii. Yani bilimsel araştırma her zaman değerlidir. Bak bunun hep farkına
ama işte
varmamız
bilimsel
lazım.
Araştırmayı yapmak için bile
bizim,
adam göndermeye gerek
bizim
yok.
Bizim ülkemizde bilime değer verilmiyor.
Ama bilimi konuşturmuyorsunuz hocam. Farklı bir şey söylüyor diyor.
Yani
bak, İbrahim
programa başladığımızdan beri İbrahim Bey konuşmuyor mu?
Tamam peki.
Ben sustum. Şimdi başka yaşam var mı?
Var mı?
Bütün soru o. Var. Yani bu kadar büyük evren.
Var mı? Nereden
onun üzeri
var?
21 tane, 23 tane yıldız.
Evet.
Niye bizim sadece güneşimiz etrafında gezegen sistemi olsun? 1995'lerden itibaren başka yıldızların çevresinde dolanan gezegenleri yakaladık.
Güzel.
860 tane biliyoruz bugün.
860.
Üzerinde güzel su olabilecek gezegen sayısı şu anda 7 tane. Yani bunlarda yaşam üremiş olabilir.
O, evet.
Mikrop olabilir.
Ha, daha.
Akıllı da olabilir, akılsız da olabilir, evet, güzel de olabilir. Çirkin de olabilir.
Evet.
Biz mikroba razıyız. Yani şu anda
razıyız.
Mars'ta mikrop arıyoruz.
Peki ama bulabilecek miyiz hocam?
Bulacağız tabii. Yani bulabiliriz. Bunlara şu andaki teknolojiyle bulabiliyoruz. Yani başka yıldızın etrafında dönen gezegenin atmosferini inceleyebilecek bir teknolojiye sahibiz bugün.
İyi bir noktadayız bence.
Çok çok iyiyiz. O gezegende su var mı yok mu bunu anlayabilecek noktadayız. Ama oradaki canlı yaşam eğer gelişmemişse, televizyonu yoksa, Kanal 24'ü yoksa, radyosu yoksa bizim onu algılamamız çok zor. Bize gelmeleri ne kadar teknolojileri ileri olursa olsun bize gelmeleri olanaksız. Yollar çok uzak.
Uzak.
Bunu insanlarımız bilmiyorlar.
Evet.
Yani insanlar bakıyorlar yıldıza. Yıldız ne kadar yakın. O zaman geliversin de. En yakın yıldız 40 trilyon kilometre. En yakın
40
yıldız.
40 trilyon kilometre.
4,5 ışık yılı. Hocamın çok güzel bir şeyi vardır. Biraz sonra anlatır onu. Eğer ışık hızının %50'sine ulaşabilirse bir medeniyet. İşte 9 yılda, 10 yılda gideceksin. 10 yılda da geleceksin. En yakın yıldıza.
10 yıl.
Işık hızının %50'sine ulaşabilirsen.
Hocam
ışık
mümkün
hızı
değil yani.
Saniyede 300 bin kilometre. Şimdi bizim insanoğlu şu andaki teknolojiyle ışık hızının %1'ine ulaşamadı. Binde bir uzay araçlarının hızı binde bir. Işık hızının binde biri.
Uzay araçlarının hızı değil yani şey Helios uydusunun güneş çevresinde şey yaparken ulaştığı hız. Yani o da roketle falan değil güneşin çekimini falan da kullanarak.
Yani evet, biz ışık hızının.
Mümkün değil yani bu.
Işık hızının %50'sine ulaşırsak yani gelecek ulaşabiliriz mümkün o.
1-2 asırda ulaşılabilir zannediyorum %50'ye.
1-2 asırda.
Ama kalkıp gider misiniz sizi göndersen?
Ben gitmem hocam şahsen.
Ha bir de ışık hızının %50'siyle giderseniz yani, uzayda genç kalıyorsunuz.
9-10 yıl diyor. Ha, o zaman düşünebilirim.
O zaman yok,
daha bir hızlı gitmek
uzaya
lazım.
Uzaya çıktığınızda 5-6 kilo veriyorsunuz.
Benim orada şöyle bir...
Güzel.
Benim ışık hızına ulaşsak bile zaten yani ışık hızına ulaşamayız da şeyde. Yani diğer ışık hızına gitsek bile bizim galaksiyi boydan boya almamız 100 bin yılı geçiyor.
Ama bakın
sırf bizim galaksiyi, uzayın başka galaksiyi de
eyvah. Yani
diğer galaksiler
kişisel bazda çok zor. Kişisel doğru bazda çok zor ama hani medeniyet bazında gidilebilir. Yani ışık hızının %50'sine, %60'ına, %90'ına ulaşırsa bir medeniyet. Tamam bu insanlar ya bu kişiler neyse 1 milyon yılda falan bütün galaksiye yayılabilirler. Yani ben çıkarım yola, evet, işte giderim ama dönmem. Yani dönemezsiniz.
Dönemezsiniz.
Yani, tamam mı?
Yani, gidiş var ama dönüş yok.
Yani 100 bin ışık yılı olduğuna göre galaksi bir uçtan bir uca. Işık hızının da işte %50'si, 60'ı, 90'ı gibi bir hıza çıktıysam.
Evet.
Yani en fazla 1 milyon yılda bütün galaksiye İler yayılırım. Tamam mı? Şimdi 1 milyon yıl evrenin hatta yani bizim güneş sisteminin hatta dünyanın yaşının yanında çok kısa.
Kısa.
Kısa.
Ya,
çünkü
bakın
dinozorlar yok olalı 65 milyon yıl oldu. Tamam mı? Yani dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl. Yani bunun yanında 1 milyon yıl pek bir şey değil. Dolayısıyla fikir şu. Yani bir galakside ilk hani yıldızlar arası yolculuğu keşfedecek olan medeniyet 1 milyon yıl içinde bütün galaksiye yayılır. Ve eğer birden fazla medeniyet çıksa bile ikisinin arasında gelişmişlik seviyesi olarak hani süre olarak çok fazla zaman olmasını beklersiniz. Yani bu çünkü mesela dünyada ilk hayatın ortaya çıkması 3 milyar yıl önce. Biz işte 2000 yıl içinde şeyden hani neredeyse ya 10 bin yıl içinde taş devrinden uzay çağına çıktık. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu bir maraton. Yani 3 milyar yıl süren bir maraton hani evet. Zekanın gelişmesi. Ve bir maraton böyle hani bir adım farkla kazanılmaz. Yani 100 metre 200 metre farkla kazanılır. Dolayısıyla hani ilk şeye medeniyet ilk gelişecek olan medeniyet ikincinin yüz binlerce yıl önünde olmasını bekleriz. Çünkü toplam süre milyarlarca yıl. Dolayısıyla ilk gelişen medeniyet bütün galaksiye yayılır.
Yayılabilir evet.
Dolayısıyla ama çok çok büyük ihtimalle eğer bizden önce bir medeniyet gelişmiş olsaydı buraya gelmiş olmaları gerekirdi.
Ha, o yüzden gelemiyorlar.
Ortada bir uzaylı falan yok.
Görmedik.
Yok. Açık.
Tabii yani bu televizyonlarda biz gördük uzaylı falan
mı yani?
Hepsi yalan.
Bir de yani onların da televizyon falan gibi şeyleri icat edip uzaya elektromanyetik dalgalar yayacağını
bize gelmelerinden bahsediyorum.
Yani kendileri gelmese dalgası gelirdi belki onların.
Evet.
Şey gelirdi yani. Muhakkak bir şey.
Onlar işte bu seti falan şeyleri öyle bir dalga yakalayalım diye yapıyorlar. Bana göre parayı çok atacaklar ama iyi veriyorlar. Yok diye bir şahsi tahminim ama dünyada yani demek ki bunu ciddiye alıyor. Ki
ha, şimdi bir de şöyle bir şey var tabii. Yani şöyle bir teori var. Yani bilim kurgucuların veya bu işe meraklı olanların ürettikleri bir alternatif teori. Var bunlar. Geldiler. Ha. Tamam mı? Ve bunlar bizi gözlüyorlar.
Saklambaççılar.
Hani, gözlüyorlar. Efendim gözler
biz algılayamıyoruz ama o kadar gelişmişler ki.
O kadar gelişmişler ki biz algılayamıyoruz.
Onlar yaptı.
Evet.
O değil.
Piramitler.
Bize kendilerini göstermeden bizi gözlüyorlar. Eğer biz hani şey olursak yeterince olgunluğa erişirsek bizi Avrupa Birliği, pardon Galaksi Birliği'ne alacaklar. Tamam mı? Yani şimdi bu yani mantıksal olarak bu olasılığı reddedemeyiz. Ama böyle yapanlar varsa böyle yapanlar da kendilerini o kadar iyi gizlerler ki yani çünkü bizden yani bu bütün bu yıldızlar arası boşluğu geçip bize gelecek teknolojisi olanlar bize kendilerini göstermeme teknolojileri de vardır. Onların holografik bir perdeleri vardır bilmem nedir girerler bir yere.
Hocam siz de bol film seyrediyorsunuz.
Göstermezler ama bunu reddedemezsiniz ki. Ondan sonra fakat o kadar iyi kendilerini gizlerler ki biz onlara imkanı yok göremeyiz. Öyle dağın tepesine UFO inmiş efendim tarlaya bilmem ne yapmış. Yani bunlar çok amatörce şeyler bir yıldızlar arası boşluğu geçebilecek bir
galaksi savaşları
için medeniyet için bunlar çok amatörce şeyler. Yani bu kadar amatör olamazlar. Yani bunlar geldilerse bile bu kadar amatör olamazlar.
Bana da hiç mantıklı gelmiyor. Bir uzaylıların buraya gelip de bizi keşfedip de biz de sürekli saklambaç oynayıp dünyanın bir kenarında.
Amaç ne?
Ancak ondan sonra gelip de bizim atıyorum falanca bir kentte Urfa'da kendini gösterdi de öbür tarafta şehrin merkezleri gelip göstermiyor da. Yani işin doğrusu ben ciddi buluyorum. Genelde bu tip şeyleri anlatanlar.
Adam göstermek isterse kendini öyle bir gösterir ki dünyadaki yani, 6 milyar insan
yani
görür
niye
onu.
Gitti de Urfa'da bilmem kime gösterdi başka yerde diğerine gelip de İstanbul'da herkese göstermiyor. Niye saklambaç oynuyor?
Niye Taksim'e gelmiyor da
yani,
deniz yayınıyor?
Onların tabii mantıklı bir bana göre bir açıklaması yok. Mesela ben daha evvel görmüştüm. Boğaziçi Üniversitesi'nde de mesela bir kutlamalarda şey de gördüm. İlk orada fark ettim. Şöyle bir balonlar var. Çin balonu mu ne deniyor? Aslında herkes biliyormuş da ben ilk defa orada gördüm. Bilmem ne kutlamasında baktım.
Dilek
feneri. İçine,
dilek feneri.
Sonradan gördüm. Siz herhalde biliyorsunuz. İçine mumları koydular, uçurdu. Hah dedim. Şimdi yani bu uçan daire sanan şeylerin bir kısmını keşfettik. Zaten biliyoruz böyle bazı belki meteorolojiyle ilgili balonlar falan zannediliyor. Şimdi buna benzer büyük ihtimal şeyler. Hadi birileri görüyor UFO'yu ama yani sonuçta dediğim gibi bunlar hepsi ya bir tane hepsini saklambaç oynamaktan vazgeçmez, tanışmaya gelmez. Yani topluca mı saklambaça karar verdiler?
Zaten utangaçlar. Zaten geldilerse bunlar cümbür cemaat gelmemişlerdir ki 2-3 tane gözlemci gelmiştir yani.
Evet İbrahim Hoca'nın
hepsi için bir şeyimiz var
İbrahim
senaryo.
Hocanın biraz önce söylediği gibi bizden çok ileri bir teknolojiye sahip uzaylılar gelse dünyanın çevresinde bir kez dönseler tüm konuşulan dilleri dünyanın tarihini hemen öğrenirler. Dünyanın sahibi kim diye hemen anlarlar. Ya Obama'nın ofisine ya Putin'in ofisine giderler. Ama bunlar geliyor Uşak'ta tarlada çalışan Ayşe Hanım'ın yanına
iniyorlar. Hocam bugün Türkiye'ye de gelebilirler, öyle değil mi?
Bu kadar amatör olur mu ama? Ayşe Hanım bir yerden bir taş alıyor, atıyor ve kaçıyor bunlar. Düşünebiliyor musun? Hatta. Bir de güzel böyle sarışın kızlar iniyormuş. Erkekleri kaçırıyorlarmış. Ondan haberiniz yok mu?
Ha yok, onu ben bilmiyordum.
Aa, çok şeye kaçırmışız.
Daha neler var diyorsunuz.
Daha neler neler var.
Evet, yani neticede dünya, yani bizden farklı başka uzaylı UFO'lar yok, uzaylılar yok, biz varız. Şimdi,
biz uzaylıyız.
Mars'tan bahsedebiliriz.
Müthiş bir uzay aracının üzerindeyiz. Bunu hiç unutmayalım. Gerçekten. Çok müthiş bir hızla giden, saatte 100 bin kilometre hızla giden bir uzay aracının üzerindeyiz. Bizden iyi uzaylı yok.
Şimdi, İbrahim Hocam pek yeni katılmadı.
Ben katıldım canım.
Katılıyor. Katılıyor.
Buna itiraz edecek bir tane yok ki bunun. Yani sonuçta dünyada uzayın içinde hareket ediyor.
Biz de uzaylı sayılırız o zaman.
Biz de uzaylı sayılırız o
zaman. Belki ama arkadaşlarımıza da bir kez daha hatırlatmış olayım. Işınlanma ile ilgili.
Işınlanmayla,
bir beklenti içinde olmasınlar.
Işınlanmayı yasaklayan bir fizik kuralı yok. Yani nasıl? Şey gibi değil bu. Işıktan hızlı gitmek gibi değil. Yani ışınlanmanın problemleri daha çok yani bana göre de yani büyük ihtimalle aşılamayacak kadar büyük problemler ama mühendislik problemleri. Yani şey değil, temel bilimsel bir problem yok. Yani
mühendisliği çözsek ışınlanabilir miyiz hocam?
Ya tamam da onun da başka problemler çıkacak. Şimdi mesela ışınlanma derken neyi kastediyoruz tam olarak? Mesela uzay yolunda gösterdiği adamı parçalıyor. Parçaları yolluyor bir tarafa.
Yolluyor.
Orada tekrar birleştiriyor. Şimdi bana çok mantıklı gelmiyor. Şey daha mantıklı geliyor. Yani adamı bilgiyi okuyup, yani adamın işte atomlarının her birinin nerede olduğuyla ilgili bilgiyi okuyup, ondan sonra o bilgiyi yollayıp, çünkü o maddeyi yollamak çok daha zor.
Evet.
Yani bilgiyi yollayıp öteki tarafta o bilgiden o bilgiyi kullanarak o kişiyi gibi tekrar orada imal etmek. Bu biraz daha mantıklı. Dediğim gibi korkunç mühendislik problemleri olmasına rağmen. Ama o zaman da şey oluyor mesela aynı bilgiyle adamdan 5 tane de yapabilirsiniz orada.
Dine aykırı bir
o zaman ne olacak? Hatta aslında uzay Türkçe yolunda...
Türkçe niye aykırı olsun? Aykırı olacak
şeyler
bir
şey de, şey yapılıyordu. Yani bir iki bölümde öyle şeyler oldu. Aynı adamdan iki tane oluştu falan. Yani yani o tür problemler var. Aynı adamdan 5 tane yaparsanız ne olacak şimdi?
O da bir sıkıntı. Hani,
felsefi açıdan
malını 5'e mi böleceksiniz
yani
mesela?
Yani self problemi ekonomik gibi problem şeyler çıkar. Yani onların her birinin ayrı bir işte bilinci olur mu? Veyahut da ayrı bir birey olurlar mı? Tek bir birey mi olurlar? Orada felsefi açıdan orada yani o tarz bir şey olsa.
Malmülk bakımından bile problem yani.
Hukuk açısından sen de
bir hukuk değil mi? Medeni hukuk ile hele.
Ona hukukçunun aklına hukuk problemi, felsefenin aklına felsefe problemi geliyor. Yani orada yani benlik dediğimiz şey ne olacak? Kişinin benlik
güzel
merkezi
soru
dediğimiz
hocam.
Şey
duralım
olacak.
Burada. Gene bir ara verelim. Paus yapalım ve bir araya gidelim. Bir reklam aramız var. Kısa bir aranın ardından yine buradayız. Bekliyoruz. Reklamın ardından farkında mısınız da son bölümle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bu akşam uzayla ilgili ya da bir kısmı ile ilgili aklımızdaki soruları soruyoruz. Hocalarımız burada stüdyomuzda. Gerçekten büyük, çok büyük bir evren ve yani hakikaten herhalde soruların arkası kesilmez. Ama en azından aklımızdaki birkaç ana şeyi biraz magazinel de olsa hani ışınlanma var mıdır, yok mudur, olacak mı, uzaylılar var mı, yok mu? Bu gibi sorulara sizlerin cevaplarını almış olduk. Reklam arasında konuştuk hocam. Mars'la ilgili bir hikaye vardı.
Şimdi hikayeden çok şöyle. Popüler kültürde dünya dışı yaşam ya da uzaylı deyince insanların aklına direkt Marslı geliyor.
Ha, evet.
Bunun nereden çıktığını anlatayım evet, dedim. Şimdi insanlar işte gezegenleri gerçekten teleskopik olarak gözlemlemeye başladıklarında Merkür Güneş'e çok yakın, zaten fazla bir şey gözükmüyor. Efendim Venüs de bulutla kaplı, orada da bir şey gözükmüyor. İşte Mars'ı gözlemlemeye başladılar 19. yüzyılda ve ilk fark edilen şey Mars'ta mevsimlerle bazı değişiklikler oluyor, renk değişiklikleri. Şimdi bunu fark ettiler. Şimdi bugün biliyoruz ki o şeyden kaynaklanıyor, kum fırtınaları oluyor Mars'ta, çok güçlü kum fırtınaları oluyor ve bu işte bulut gibi karartıyor ortalığı.
şeyler de var. Kutup başlıkları. Buzlar eriyor yazın. Yani
kutuplar evet, artıyor. Kutuplarında, Mars'ın kutuplarında da buz var. O buzlar da mevsimlerde genişleyip daralıyor ama onun yaşam onu değil de daha çok ötekilerini acaba yaşam olabilir
renk
mi? Yani bu renk değişikliği acaba işte baharda ortalık yeşilleniyor, işte sonbaharda yapraklarını döküyor falan öyle bir şey mi oluyor diye merak ettiler. Bunu düşündüler. Sonra bir İtalyan astronom gene o zaman teleskopların teknolojisinde çok çok iyi göremiyorlardı. Mars'a baktı ve Mars'ta böyle bazı çizgiler gördüğünü düşündü. Bunlar da herhalde Valles Marineris filandı. Bununla ilgili işte bir yayın yaptı. Yayın yaptığında işte çizgiler ya da işaretler filan anlamında İtalyanca canali diye bir laf kullanıyor. Bunu İngilizceye çevirirken bunu direkt kanal diye çeviriyorlar. Ve kanal deyince direkt
ne oluyor? İnsan yapımı
akıllı,
kanal.
Akıllı yaratık varmış gibi düşünülüyor. Ondan sonra da zengin ve astronom meraklısı birisi Percival Lowell diye bayağı zengin bir adam. Bu da bakmaya başladı ve o artık onun muhayyilesi artık uçtu iyice.
Kesin var diye.
Böyle
işte kanalı yapan, değil
her mi? Gördüğü ha. Evet her gördüğü yerde böyle kanallar artık Mars kanallarının haritası falan filan yaptı.
Gerçekten
mi? Arizona'da büyük bir gözleme mi yaptı? Ve bu gözleme sayesinde gerçek astronomi bilimine de çok büyük bir hizmetlerde bulundu aslında.
Milyon dolarlar harcadı yani. Çok güzel.
Allah, süper. Ve
bunlarla baktılar Mars'a.
Tüm öyle bir yanlış algıdan dolayı.
Tabii.
Evet.
Çok iyi.
İşte Mars'ta hayat olabileceğini filan düşündüler. Sonra bunlarla
sonra çıkarak, o acı gerçeği kim söyledi hocam?
Dur, oraya daha çok var. buradan
yola çıkarak. Olur
buradan. Buradan yola çıkarak Herbert George Wells ki bilim kurgunun iki babasından biri sayılır. Jules Verne'le birlikte ki ben çocukluğumda Jules Verne çok okumuştum. Aslında Wells daha sofistikeymiş.
Evet.
1905 yanılmıyorsam bir roman yazdı Dünyalar Savaşı diye. Burada şey diyor işte romanın kurgusuna göre Mars'ta işte canlılar var. Bunlar milyonlarca yıldır yaşıyorlar orada. Bir uygarlık kurmuşlar. Ve fakat Mars zamanla kuruyor. Kuraklık var Mars'ta. O yüzden bunlar artık taşınacak yeni bir yer arıyorlar ve bakıyorlar orada işte mavi denizler, yeşil ormanlar
şahane,
dünyayı görüyorlar.
Dünya orada duruyor başucunda.
Dünyaya işte bir işgal ordusu gönderiyorlar ve bunlar şey bir meteor gibi düşüyor yani. Ondan sonra onların içinde işte uzay gemileri oradan bir şeyler çıkıyor ve bütün dünyayı
istila ediyorlar.
Şimdi roman 1905'te yazılmış. Dolayısıyla şimdi romanın sonunun nasıl bittiğini söylemeyeyim ama yani bütün dünyayı işte bütün dünya ordularıyla savaşıyorlar, onları yok ediyorlar falan. Şimdi 1905 Birinci Dünya Savaşı öncesi daha tank yok. Dolayısıyla hani şeyin gezegenler arası boşluğu geçebilecek yaratıkların hani dünya ordularını yenmeleri aslında hiç etkileyici değil.
Zaten.
Yani gayet beklenen bir şey. Fakat daha sonra bunun filmlerini falan yaptığı zaman etkileyici olsun diye bunu daha başka zamanlara yerleştirdiler. 1948'de bir tane filmi var. Fakat bir başka daha olay var. O zannediyorum daha önce. 1930'lar zannediyorum. Radyonun Amerika'da çok popüler olduğu zaman. Hmm. Yani şimdi nasıl insanlar akşam televizyon seyrediyor? Aslında bu şimdi değil de daha bir 1980'leri falan düşünmek lazım. Tek kanal zamanı falan. Evet. Hani böyle hani
ailece oturup
böyle seyredilirdi falan.
Evet.
Onun gibi insanlar ailece oturup radyo dinliyorlar. Ve o zaman şu meşhur Orson Welles var ya.
Evet.
Bu Herbert George Welles'le bir akrabalığı yok. Zaten soyadında da bir fazladan bir E var.
Peki.
Orson Welles bir radyo programında bunu tiyatrolaştırıyor. Eskiden radyo tiyatrosu vardı. Yaşı
evet.
Benim gibi ya da daha fazla olanlar hatırlar. Fakat şöyle bir şey yapıyor. Bunların rakip kanalda diyeyim, rakip radyo evet. istasyonunda da çok popüler bir, şimdi İngilizce laf kullanacağım, talk show var.
Evet.
Bunlarla rekabet etmek istiyorlar. Fakat tesadüfen o akşam o talk show'un şeyleri, konukları o kadar da etkileyici değil.
Herkes
önce ötekini dinlemeye başlıyor. Sonra bakalım öteki kanalda ne var diye buraya çeviriyorlar ve programın başını kaçırıyorlar. Şimdi Herbert George Wells de bunu oyunlaştırırken şu şekilde direkt romandan birebir okumak şeklinde oyunlaştırmıyor da bu olay gerçekten olsaydı bir radyo istasyonu nasıl yayın yapardı?
Temayla yayın yapıyor.
Ve genel kurmay başkanının falan seslerini taklit ediyorlar. İşte şeyle başlıyor. Bende var, oyunun kaydı var.
Çok
sende. Şey, işte mesela bir konser programıyla başlıyor. Evet. Ondan sonra işte duruyor. İşte son dakika haberi diyor. İşte New Jersey, orijinal hikaye İngiltere'de geçer. Herbert George Wells'in hikayesi. Bunlar New Jersey'yi alıyorlar Amerika'ya. New Jersey'ye işte bir meteor düştü. Şimdi tekrar konsere geri dönüyoruz. İşte biraz sonra konsere bir daha ara veriyor.
Son dakikalarla işte
içinden bir yaratıklar çıktı falan filan diye.
Ve gerçek zannediliyor.
Ve gerçek zannediyorlar. Yüz binlerce insan panik içinde dağlara kaçıyor.
Bunu ben biraz da şeye de benzetiyorum dinleyince. En son mesela 2012 diye film vardı. Hatırlıyoruz geçen sene bütün sene o filmin tabii sırf filmin etkisi değil. Yani başka etkiler de var ama tabii.
25 Aralık
bütün sene herkes, yani benim tanıdığım herkes böyle bir şey yoktur saçmadır diyor. Böyle bir şey yoktur saçma diyor. Ya bir tane böyle bir şey vardır diyen adam bulamıyoruz ama herkes...
Onu izliyor.
Tabii Ender arada birileri çıktı olabilir diyenler ama yani büyük bir çoğunluk aklı başında yoktur diyor. Ama herkes olayı ciddiye alıyor, üzerinde konuşuyor.
Evet.
Biraz da onun etkisi mesela yine filmin etkisiydi. Yani burada
film,
aslında medyanın
etkili.
Ne kadar yanıltıcı olabileceğini... Bence 2-3 tane şeye dikkat etmek lazım medyanın yanıltıcılıklarından biri. Bunlardan bir tanesi şey, eskiden tabii radyoyla sonra televizyonla, günümüzde özellikle daha çok televizyon ve internetle, bir de internet bunların üzerine gelince bilgi hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı yayılabiliyor.
Evet.
İki... Bir de internete konulan bir şeyin ne kadar otoritesi olup olmadığı da anlaşılmıyor.
Doğru.
Hatta buna psikolojik gibi bir mekanizmayı da kullanabiliriz. Dunning-Kruger efekt dediğimiz şey var. Birçok kimse konuyu bilmiyor. Ama kendi bilmediğini de bilmiyor. Bilenin de kim olduğunu bilmiyor. Fakat bilmediğini de bilmediği için ondan sonra en uyduruk haberi çok ciddi bir haber gibi Facebook'ta paylaşıyor, Twitter'da paylaşıyor, yanıyor. Bir bakıyorsunuz bütün herkes kıyamet kopacak 21 Aralık diye ayağa kalkmış. Evvelki o Mars hikayesi de
yani
biraz.
Aslında
bir de şey var. Bir efekt daha var. Tamam. Belki o söyleyeyim. Bir de ilginç haber ön plana çıkıyor. Yani tabii, basında derler
tabii,
ya.
Tabii.
Yani birisi
haber. İyi haber
köpek,
haber
yani
hocam.
Köpek yani insan ısırırsa haber değildir ama insan köpeği ısırırsa haber değil. Burada da şöyle bir haber oluyor. Yani göktaşı dünyanın yakınından geçecek. Göktaşları dünyaya çarpma ihtimali var ama büyük ihtimal çarpmayacak falan derseniz bir şey değil ama
birdenbire.
Göktaşının çarpması bekleniyor derseniz 21 Aralık falan derseniz o zaman onun yayılma ihtimali internette veya diğerlerde fazla. Şimdi bu yani medyadaki şey, bir medyanın hızlı yayma etkisi, bir Dunning-Kruger efekt, bir de ilginç bir haberin ön plana çıkması gibi etkiler birleştirince ki bunların toplamı aslında bir sosyolojik bir şeye sebebiyet veriyor.
Evet.
Çok uyduruk haberler, çok böyle basit ve belki konuda çok bilgisi birine çıkmış haberler. Yüzlerce uzmanın o konuda öyle değil demesine rağmen
yine de bir
zihinlere nakşol.
Biraz daha bilimsel okuryazarlık konusunda eğitimimiz daha iyi olsa.
Dünyada da böyle yani. Sırf Türkiye'de de.
Mars hikayesi devam ediyor.
Hocam onun sonu yok hocam. İlgilenen devam etsin.
Bir de başka bir anket daha var. Unuttum. Yanılmıyorsam 20 küsur ülkede bu tip haberlere inanmadı. Biz Amerika ile başta gidiyoruz. O benim gördüğüm, şimdi yalnız benim söylediğim Marslarla ilgili değil bu.
Evet,
son
genel.
21 Aralık'la ilgili yeni ankette.
Evet.
Yani bizim ülkemiz de bu şey yani burada.
Biz hemen inanırız. Hocam hikayeye devam edemem çünkü süremiz biliyorsunuz çok az. Bitiyor. O yüzden yani
biraz da ben konuşayım. İzin verirsen ne olur.
Göktaşı çarpıp dünyanın paramparça olması mümkün mü böyle bir hikaye?
Dünya paramparça olacak şekilde büyük bir göktaşı çarpması önümüzdeki 300-400 yılda gözüküyor.
Rahatız o zaman
tabii.
Biz.
Ama böyle 15 metre çapında, 30 metre çapında, 40 metre çapında bir göktaşı her zaman düşebilir. Bu mümkün. Çünkü onları yakalayamıyoruz. Teleskoplar onları görmüyor küçük olduğu için.
Ha.
15 Şubat'ta Rusya'ya düşen mesela 15 metre çapında bir şeydi.
Ha.
Dolayısıyla onu daha önceden görmedik.
Evet.
Daha önceden gördüğünüz mesela bir ay sonra, iki ay sonra çarpabileceğini düşündüğümüz göktaşlarının da yörüngesini değiştirecek teknolojilere sahibiz bu sene.
Ha öyle mi?
Tabii. Hem süper. NASA sahip hem Rusya sahip buna. Süper. Arkasından Japonya da geliyor. Dolayısıyla bunları biraz bilmemiz lazım. Yani bunları görebilmemiz lazım. Ama bunları görebilmemiz için temel bilimlerde belli bir düzeyde olması lazım ülkemiz.
Şimdi o büyük bir yara bence hocam.
Büyük bir yara.
Şimdi özellikle fen bilimleriyle ilgili, matematik, fen bilimleri bizim ülkemizde genel olarak korkulan
formüller. Değil de yani ben fizik okuyacağım.
Matematik, fizik.
Fiziği bitirirsem.
Kimya zor gibi görünüyor. Öyle mi hocam?
Fiziği bitirirsem para kazanamam diye de bir düşünce var.
Ha.
Yani tamam bir zorluğu var.
Evet.
Bir de ben mezun olsam, diplomam olursa
ne iş yapacağım?
Ne iş yapacağım düşüncesi
peki,
var.
Peki fiziği bitirsem niye para kazanamam? Çünkü toplum önem vermiyor. Toplum önem verse ben fiziği bitirince para da kazanırım.
Hı.
Bu da yani o, devletimiz de önem veriyor.
Şey olduğu için para kazanamayacağımız için
yani
şey değil ki.
Şimdi fizik bölümleri kapanmaya başladı. Birçok üniversitede fizik bölümünü seçen öğrenci olmadığı için kapanmaya başladı. Ama bu bizim ülkemizde de özgü bir şey değil. Onu da anlatayım. Amerika'da, Avrupa'da da bu var.
Öyle bu mi? Var ve bunu değiştirmek için gök bilimi öne koyuyorlar. Bir vizyon, bir vitrin bilimidir gök bilim. Çünkü herkesin ilgisi var gökyüzüne karşı.
Şimdi evet, o iş kendi şimdi içinde o... biraz çelişiyor gibi. Yani şimdi hayır, hepimiz çelişmiyor. Merak ediyoruz. Uzayla ilgili
eğer
şeyleri.
Eğer merak ediyorsan Berfu diyorum. Evet. Senin gök bilim yapman için muhakkak fizik ve matematik bilmen lazım diyorum. Ha. Eğer bunlar bilmiyorsan sen gök bilim yapamazsın diyorum.
Doğru.
Dolayısıyla çocuk o zaman fizik ve matematik okumak için harekete geçiyor. Bu nedenle biz 2009 yılında Dünya Astronomi Yılı olarak bir yıl kutlandı. Birleşmiş Milletler, UNESCO arkamızdaydı.
Ne oldu sonra hocam?
Yani bir sürü etkinlik yaptık. Astronomi etkinliği yaptık.
Etkili oldu mu sizce?
Bence mesela Türkiye'de çok etkili oldu. Dünyada etkisi nasıl ona bakmadım. Hı-hı. Ama gök bilime meraklı olan insanların sayısı en az 2-3 katına çıkarabildik. Eğer bunlar seçmişlerse...
Evet. Ya, yani sebeplerinden
biri budur. Diyorsun. Astronomi bölümleri mesela öğrenci seçiyor. Dolu onlar. Çok yok çünkü.
Evet, çok az var.
Türkiye'de yani 4 üniversitede var. Astronomi ve uzay bilimleri.
Sizin
bölümü.
Ankara Üniversitesi.
Benim Ankara Üniversitesi.
Öyle, onlardan evet. Bir tanesi. Evet. Burada Sabancı'da var yanılmıyorsam.
Sabancı'da İstanbul'da fizik diyorlar. Bölümünün altında ana bilim dalı olarak var. İstanbul Üniversitesi'nde var astronomi ve uzay bilimleri bölümü. Ege'de var. Hmm. Bir de Erciyes'te var.
Ha, güzel.
Az ama yani Türkiye geneline göre az.
Uçak uzay fakültesi yok mu?
Az.
Efendim? İTÜ'de uçak uzay fakültesi yok mu?
İTÜ'de de var. Uçak,
yok, uçak
ve uzay.
Uzay ama tamam, evet. Oradaki uzay tamam. Uydularla tamam. İlgili.
Şey, doğru,
evet
doğru.
Uydularla
doğru.
İlgili.
Bizimkinin adında her ne kadar uzay bilimleri varsa da biz o tarafta yokuz, biz astronomi tarafındayız.
Astronomi tarafındayız.
Dolayısıyla gençlerimizin fizik ve matematik seçmesi lazım. Ve benim söylediğim şey şu. Eğer fizik ve matematik yaparsanız, bilim yaparsanız mutlu yaşarsınız.
Biz ona felsefeyi de ekliyoruz biraz. Hocam evet. Aradan gelip biraz da felsefeyi
tabii ekliyoruz. Tabii bilim felsefesi çok önemli.
Evet.
Para kazanmazsınız belki. Yani ben bugün aldığım paranın 100 katını almıyorum. İşte normal bir memur şeyi alıyorum, emekli evet. Maaşı alıyorum.
Profesör.
Ama mutluyum. Çünkü bilim yapıyorum. Kafam çalışıyor, mantığım var. Düşünüyorum, sorguluyorum. Bunun kadar güzel bir şey var mı hayatta?
Hocam sorgulamayı pek sevmiyoruz biz galiba değil mi? Öyle mi?
Evet öyle yani sorgulamayı sevmemizle de alakası var.
Galiba. Tabii. Eğitim sistemi bu, mi biz oraya
eğitim yönelik? Sistemi de tabii öyle yapıyor. Yani aslında mesela iyi matematiğe vakıf olmak için genelde belli şeyleri ezberlemezden ziyade mesela çıkış yollarını anlamanız, ona evet. Nüfuz etmeniz lazım.
O gidiş yolu.
Ama şunu düşün mesela sinüs 30'un nereden çıktığını bir öğrencinin bilmesi mesela daha önemli olan ama üniversite imtihanına giren biri sinüs 30 nereden çıkıyordu diye düşünse sonra kendi çıkarmaya çalışsa ne kadar vakit kaybeder. Evet. Ama ne oluyor da sinüs 30'u işte ezberliyor işte bütün evet. Onların hepsini ezberliyor bir yerde sinüsün ne olduğunu da pek yani önemi onun detayına kalmıyor. Bakmıyor. Aynen. Yani bu tarz bir sistemin tabii alternatifi nedir dikkat edin bu sistemde daha iyi alternatifini de bilmiyorum yanlış anlaşılmasın yani ben bu sistemin mahsurlarını sayarken sanki daha iyi bir alternatifim var çünkü insanları belli şekilde elemek zorundasınız. Fakat bu tarz bir sistem gerçekten matematiğin o doğasında olan hani o çıkış yollarını bilmek, analiz etmek, ona vakıf olmakla gibi şeyleri önlüyor. Hatta sırf bunu da değil. Kompozisyon yazma, bir sunum yapma, makale yazma, o felsefedeki gibi birçok konular üzerine belki tartışma yapma, diyalektik yapma. Bu tip şeyleri üniversite sınavının şu andakinin ölçmesi mümkün değil.
Evet.
O yüzden de ne oluyor? Birçok kimse haklı olarak üniversitede bir yere girmek istiyor. O sisteme göre hazırlanırken iyi bir kompozisyon yazmaktan, iyi bir tartışmacı olmaktan, matematiğin o çıkış yollarını anlayıp da matematiğe vakıf olmaktan geri kalıyor. Bunun çözümü nedir ben de bilmiyorum. Çünkü bunun çözümünü yapabilmek için üniversitelerin nasıl insanları eleyeceğini modelini ortaya koymamız lazım. YÖK'te evet. Bir işte değişiklikler var. Onlar iyi midir kötü müdür de bilmiyorum ama bunun yani bu sistemin alternatifini yürümeyi. Bilmesem de mahsurlarını görüyoruz. Onları da yine dile evet, getirmemiz lazım.
Eskiden daha iyiydi diyoruz. Şimdi daha kötü diyoruz değil mi? Ama bunun derken, alternatifi ama nedir diye bakıyoruz.
Sınav Türkiye'de, sistemleri olarak mı
Türkiye'de,
hocam? Eleme sistemleri olarak.
Türkiye'de insan sayısı da gittikçe tabii nüfus artıyor. Üniversiteler de artıyor ama... artan insan sayısına karşı bu üniversiteler yani talep artıyor. Mesela eskiden orta halli aileler veya orta halin altındaki ailelerin birçoğu üniversiteye çocuğunu yollamazdı. Çok enderdi. Özellikle mesela hanımlardan üniversiteye gidenlerin sayısı daha geçmiş yıllara gitsek oldukça düşüktü. Şimdi mesela cinsiyet farklılıkları hatta sınıf farklılıkları ortadan kalkıp birçok kimse üniversiteye gitmek istiyor. Ve üniversiteler bunu karşılayamıyor. Yani üniversiteleri kapasitesi onu karşılamıyor. Bunu peki buradaki insanları nasıl yerleştireceksiniz? Bu ciddi bir sorun. Hani bu sistemi evet. Eleştirirken yani daha iyi bir modelin varmış gibi sunmayayım. Hani bunları yarın üniversiteye bıraksanız sen ele diye daha iyi olur mu bilmiyorum ama o da üniversitelerin başına ciddi sorun.
Var olan üniversitelerde eğitim kalitesinin düştüğüne değinelim.
Ha, o da ayrı. Ben tabii liseden bahsediyorum. Üniversite o da ayrı. Çok önemli bir sorun. Evet.
Daha çok liseden kaynaklanıyor.
Yalnız çok ben hani bu arada işte program için isimleri ararken çok da kadın fizikçi yok galiba.
Var. Yani şeyde bizde daha fazla. Yani
siz derken Boğaziçi Üniversitesi.
Hayır, Türkiye'de. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben Yale Üniversitesi'ne doktora yapmaya gittim.
Evet.
Bölümde 86 60 küsur hoca vardı.
Evet.
Bir tane kadın öğretim üyesi vardı. O da Türkiye'den bir seneliğine ziyarete gelmişti.
O çok iyi.
Yani şeyde evet güzel. Yani
%3-%5 civarındadır Avrupa'da yani, ve Amerika'da kadın fen bilimlerinde
bizde
kadın
daha yüksektir. Türkiye'de daha yüksek.
Türkiye'de %48 falan.
Vay, çok güzel.
Şimdi öyle.
Ama yani, altında neler
ama
yatıyor?
Yani
ama
şeyde bile yani
nedenleri ne olabilir?
Hocam ben de merak ettim. Aklımda yatanla ilgili aklınıza gelen varsa söyleyin, merak ettim.
Onu o zaman bence
benim 3 tane şeyim vardır orada. İleri sürdüğüm fikir vardır ama bir tanesini söyleyeyim.
Türkiye'de İkisini sonra söylerim.
Evet.
Türkiye'de kızlar çok çalışkan.
Süper.
Gerçekten.
Güzel bir yerde tamamlıyoruz ve artık noktayı koyuyoruz maalesef. Sürenin sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyorum bu akşam için. Umarım bu anlattıklarınız birkaç öğrencinin ya da işte onlarca, yüzlerce inşallah öğrencinin aklının bir yerine girmiştir ufak ufak. Bu konu eğlenceli de olabilir, bu konu iyi de olabilir diye. Umarım keyif almışlardır. Ben size çok teşekkür ediyorum ekibimiz adına. Profesör Doktor Ethem Derman, Doçent Doktor İbrahim Semiz ve Doçent Doktor Caner Taslaman bizimle beraberdi. Bu akşamlarını bizimle geçirdiler. Teşekkür ediyoruz onlara. Bu akşamı da böyle noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Güzel, esenliklerle dolu günler geçirin efendim.